Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 26.
Sophie iskemlenin arkasına dayanmış, ara sıra bir şeyler mırıldanarak, kimi zaman düşünceli başını sallayarak titriyordu. Artık sigara içmiyordu. Yüzü daha sararmış ve zayıflamış gibiydi. Belli belirsiz bir sesle dedi ki, yaşamım boyunca bir kez kendimi mutsuz, pek mutsuz saymıştım. Yaşam gözüme bir sayıklama gibi göründü. Sürgündeydim. Uzak bir eyaletin fakir pis bir kasabasına soyulmuştum. Ne çalışacak bir iş, ne yapacak bir şey, hiçbir şey yoktu. Kendimi düşünmekten başka hiçbir iş kalmamıştı. Boş zaman çok. Düşündüm, taşındım. Çektiğim sıkıntıları bir yere toplamaya, hepsini bir kez daha gözden geçirmeye karar verdim. Bir zaman babamla kavga etmiştim. Oysa babamı severdim. Sonra yasak kitaplar okuduğum için okuldan kovuldum. Sonra sevdiğim bir arkadaşım ihaneti yüzünden hapishaneye girdim. Bana öyle yürüyor ki, dünyadaki en mutsuz yaratık bendim. Yine de bütün o çektiklerim bir araya gelse, birkaç kat daha artsa, yine sizin çektiğiniz acıların yanında hiç kalır. Benim çektiklerim sizin felaketinize yetişmez. Yıllarca durmadan her gün işkence, her gün azap. Bilmem o zavallılar bu kadar yıkıma nasıl katlanabiliyorlar. Ama içini çekti. Alışmışlar. Nikola dalgın konuştu. Ben o işin işi biliyor sanıyordum kendimi. Meğer aldanmıyormuşum. Kitaplardan okunarak elde edilen tek tük bilgiler. Etkiler hiçbir şey değilmiş meğer. Asıl gerçeği o yaşamı pratiklerinde görenlerden dinlemeliymiş. Of of, bu pek korkunç bir şey. Bir saniye bir cıvıl gibi uzun geliyor insana. Konuşmak alçak sesle sürüyordu. Ana anılarının derinliğine dalmış, geçmişin karanlık çukurunda geçen yaşayışın her günkü bayağılıklarını, miskinliklerini topluyor. Bunlar bütün benliğini yutup boğan kocaman, sessiz kara bir korku tablosu halinde yükseliyordu. Bir aralık atıldı. Artık yaptığım levezelik yeter. Zaman geldi, gidip yatalım. Bütün geçmişi anlatmak kolay değil. Sophie odanın kapısına dek birlikte gitti. Orada durarak alçak sesle, Allah rahatlık versin dedi. İyi geceler. Sesinde dostça içten bir anlatım vardı. Gözlerinin ateşli bakışı Pelagya'nın yüzünü okşuyordu. Ana da onun elini elleri arasına alarak sıktı. Sağ ol dedi. 4 gün sonra bir sabah Sophie ile Pelagya arkalarında yerlilerin giydiği elbiselerin eskilerinden bir kat, ömerinde birer değnek, omuzlarında birer torba ile Nikola'nın karşısına çıkıverdiler. Kırık Sophie'nin boynu daha kısa gösteriyor, yüzüne bir ağır başlılık veriyordu. Nikola dedi ki, bu halini görenler senin bütün yaşamını manastırdan manastıra dolaşmakla geçer sanırlar. Sonra kız kardeşinden izin aldı, elini sıkarak çıktı. Bu sade durgun ayrılış anının dikkatini çekmekten geri kalmamıştı. Bunlarda ayrılırken öpüşmeler, sevginin etkisiyle yapılan şeyler yoktu. Bununla birlikte yine de birbirlerini pek çok sevdikleri anlaşılıyordu. Pelagi'nin memleketinde insanlar sarmışırlar, çoğu kez birbirlerine tatlı sözler söylerler, ancak aç köpekler gibi birbirlerini ısırmaktan vazgeçmezlerdi. İki kadın kasabayı geçerek kırlara çıktılar. İki sıra kıyın ağacının kuşattığı geniş yola koyuldular. Ana Sofya'ya sordu, yorulduysanız, beni yol yürümeye alışık değil mi sanıyorsunuz, aldanıyorsunuz? Sonra çocuğunu anlatıyormuş gibi bir sevinçle devrim uğrunda yaptığı şeyleri birer birer sıralamaya başladı. Sahte bir adla yaşamış, sahte bir pasaportla yolculuk yapmıştı. Polisin eline düşmemek için kılık değiştirmiş, birçok kente yasak kitaplar taşımıştı. Arkadaşlarını sürgünden kurtararak yabancı ülkelere kaçırmaya çalışmış, onlarla birlikte sınıra dek gitmişti. Bir kez evine gizlice bir matbaa makinesi getirmiş, sonra jandarmalar işi anlayıp evi araştırmaya gelince, daha önce davranıp bir hizmetçi elbisesi giyerek kapının önüne çıkmış, kollarını kavuşturarak bir sinirci gibi onlara bakmıştı. Yine bir gün arkasında mantı olmadığı halde, soğuk bir kış günü, başında ufak bir örtü ve önünde bir gaz şişesi ile kasabanın bir ucundan diğer bir ucuna gitmişti. Bir başka kez de başka bir kasabada oturan dostlarını görmeye gidiyordu. Eve girip merdivenlere çıkmaya başlayınca içeride jandarmaların araştırma yapmakta olduklarını anlamış, geri de dönememişti. O katın altında oturanlar da kendisini tanımıyorlardı. Elinde bohçasıyla hemen oraya gitmiş, duraksamadan serbestçe işi anlatmıştı. Her şey elinizdedir, isterseniz beni polise teslim edebilirsiniz. Ancak öyle bir şey yapacağınızı umma. zavallı adamlar korkudan uyuyamamışlar, sanki her dakika gelip ellerini basacaklarını sanıyorlardı. Bununla birlikte Sofya'yı ele verememişlerdi. Sonra sabah olunca hepsi Sofya ile birlikte jandarmalarla alay etmişlerdi. Daha sonra birkaç kez arkasında rahibelere özgü bir giysi olarak bir tren kompartımanında kendisini izlemekle görevli bir polisle yan yana oturmuştu. Polis birbirlenerek görevini ona nasıl yaptığını anlatmış, izlediği Sofya adındaki kadının trende ikinci mevki yolcuları arasında olduğuna inandığını söylemişti. Trenin her duruşunda çıkıyor, sonra kalkınca rahibenin önüne gelerek, "Göremiyorum, galiba yatmış olacak. Onlar da yorgun düşüyorlar. Onların da yaşamları öyle çetin ki, onların da bizimki gibi." Ama bu sözleri dinleyerek gülüyor, dostça bakışlarıyla Sofya'nın yüzüne bakıyordu. Genç kadının vücudu zayıf, boyu uzun, adımları güvenli ve çevikti. Bacakları sağlam ve biçimli görünüyordu. Yürüyüşünde, sözlerinde biraz boğuk, cesur, güçlü sesinde bir sağlık, sevimli bir yüreklilik, geniş serbest ufuklara karşı bir eğilim ve sevgi vardı. Bakışları nereye dönerse içinde çocukça bir anlatım, bir sevinç titriyordu. Sofya yolda bir ağacı anaya göstererek, "Bak," dedi, "ne güzel çam." Ana gülerek ağaca baktı. Bu ağaç ötekilerden ne yüksek ne de kalındı. Gülerek yineledi. "Evet, güzel bir ağaç." Sofya'nın gözlerinde bir sevinç ışığı parladı. Ara sıra çabuk bir halde yere eğilerek bir çiçek koparıyor, ince hafif parmaklarının ince bir dinişiyle çiçeğin titrek yapraklarını okşuyor, sonra ince bir sesle şarkı söylemeye başlıyordu. Ara sıra yolda yola yürüyen adamlar yanından geçerken selam vererek, "Tanrı hayatımızı bozmasın," diyorlardı. Parlak bir bahar güneşin ışıkları içinde büyüğün lacivert derinliği parlıyor, yolun iki yanında çam ağaçlarıyla dolu ormanlar uzanıyor, kuşlar ötüyor, ılık kokulu bir rüzgar yanaklarını okşuyordu. Bu gök, bu güneş, bu sümbül renkli hava ananı Sofya'ya daha çok yaklaştırıyor, ruhu gibi gözleri de parlayan o kadına elinde olmadan sokularak adımlarının adımlarını uydurmaya çalışıyordu. Sofya'nın sözlerinde kimi zaman öyle ateşli, öyle uyumlu şeyler buluyordu ki Pelavya bunları anlamıyor, o zaman garip düşüncelerle korkuya kapılıyordu. Rebin hoşlanmayacak. Sofya bir saniye sonra dilini değiştirerek yine sade, içten sözlerle amacını anlatıyor, ana derin bir sevgiyle onun yüzüne dalıp kalıyordu. "Ne kadar gençsiniz. Amma yaptınız ha, yaşım 32'yi geçiyor. Onu demek istemedim. Sizi görenler daha yaşlı sanırlar," demek istedim. Bir kez de gözlerinizin içine baktılar, sesinizi dinledilermiş, aşağı kalırlar. Sizi bir genç kız sanırlar. Sizin yaşamınız gürültülü, çetin, tehlikeli bir yaşayış. Ölürken kalbiniz de gülüyor. Ben yaşamımda bir zorluk duymuyorum. Bundan daha iyi, daha yararlı bir yaşam biçimi düşünemiyorum. Emeğimizin armağanını kim verecek?" Bu soruya Sofya hoşnut bir yanıt verdi. "Biz emeğimizin armağanını önceden aldık. Kendimize göre öyle bir yaşam düzenledik ki bizi her yönden hoşnut etmeye yeter. Bundan daha çok ne istersiniz?" Ana Sofya'nın yüzüne bakarak başını önüne eğdi, içinden yineledi. Rebin bu kadından hoşlanmayacak. İki kadın ciğerlerinin olağanca gücüyle bu ılık havayı soluyarak ağır ağır sağlam adımlarla yürüyorlardı. Pelagi kendini sanki kutsal bir yeri ziyarete gidiyormuş gibi duyuyordu. Bir gün usuna çocukluğu geldi. O zamanlar bayram günlerinde bütün varlığını dolduran temiz bir mutluluk içinde köyden çıkar, mucizelerine inandığı azizlerden birinin resmini ziyaret etmek için epeyce uzaktaki manastıra giderdi. Sofya ara sıra aşktan, Tanrı'dan söz eden yeni yeni şarkıları güzel sesiyle yeniliyor, kimi zaman da tanrılarla Volga Ormanı ilişkin şiirler okuyordu. Ana gülümseyerek dinliyor, ruhu bunların uyumunda kendinden geçerek, başı elinde olmadan şiirin nezini izleyerek sallanıyordu. Kalbi bir yaz akşamının sessizliğine bürünmüş, eski küçük bir bahçe gibi sessiz, ılık ve güzeldi. Yolculuğun üçüncü günü bir köye vardılar. Tarlaların birinde çalışan bir köylüden katran fabrikasının nerede olduğunu sordular. Biraz sonra iki kadın dik, boş, dar bir yoldan gitmeye başladılar. Yol tıpkı bir merdivene benziyordu. Biraz ötede daire biçiminde bir alan gördüler. Burası talaşla, kömürle doluydu. Ötede beride de kalanlar ufak göller halinde görülüyordu. Ana kaygılı çevresine bakınarak, "İşte en sona geldik," dedi. kazıklarla ağaç dallarıyla örtülü bir kulübenin önünde birkaç kazık çakılmış, bunların üstünde 3-4 ham tahta konarak bir masa yapılmıştı. Masada 4 işçi yemek yiyordu. Bunlardan biri Rubin'iydi. Gönlünün göğsü açık, yüzü gözü kapkaraydı. İkincisi Jafin'di. Onlardan başka 2 delikanlı vardı. Kadınları ilk önce gören Rubin olmuştu. Işığın gücünü kesmek için ellerini gözlerinin üstüne siper etti. Hiç ses çıkarmaksızın bekledi. Ama ta uzaktan bağırdı. Merhaba Mihail. Rubin kalktı. Telaşsız, sakin bir yürüyüşle onlara doğru ilerledi. Pelagin tanıyınca durdu. Sakalını karıştırmaya başladı. Ana yaklaşarak dedi ki, şurada bir ziyarete gidiyoruz. Geçerken asıl seni görmek için uğradım. Yanımdaki de arkadaşım, adı Anne. Bu kurnazlığına kendisinin de koltukları kabararak kendisi Sofya'ya baktı. Sofya ağır başlı donuk duruyordu. Rubin üzgün bir gülümseyişle merhaba dedi. Ananın elini sıkarak Sofya'yı da selamladıktan sonra yanının ne gereği var? Burası kasaba değil. Buraya yalan söylemek gerekmez. Buranın halkı hep temiz namuslu, hep bilinen kişiler. Japon masanın başından bu iki kadını dikkatli bakışlarla inceliyordu. Arkadaşlarının kulağına bir şeyler fısıldadı. Kadınlar masaya doğru gelince ayağa kalkarak söz söylemeden selamladı. Öteki işçiler sanki bu gelenleri görmüyorlarmış gibi yerinden kımıldamamışlardı. Rubin ananın omzunu vurarak, biz dedi, buraya köşeye çekilmişler gibi yaşıyoruz. Bizi kimse görmeye gelmez. Fabrikanın sahibi köyde oturmaz. Karısı hastanede yatıyor. Ben bir çeşit kahve gibi bulunuyorum. Otursanıza, çay içer misiniz? Jafem, süt getir. Jafem ağır ağır kulübeye gitti. Kadınlar omuzlarından torbalarını attılar. İki köylüden zayıf, uzun boylu olanı kalkarak yardım etti. Öteki şişman, tıpmaz, yırtık pırtık giysili bir adamdı. Kollarını masaya dayamış, dalgın düşünceli bakışlarıyla kadınlara bakıyor, ara sıra kaşınarak dişlerinin arasından bir şarkı mıldanıyordu. Henüz taze yapılmış katrandan yayılan boğucu koku zerreleri ötede beride çürümüş yaprakların bunaltıcı kokularına karışarak insanın başını döndürüyordu. Bunun adı Jakob dedi. Ötekinin adı İdmeti. Şimdi sen anlat bakalım, oğlun ne halde? Ama içini çekti, hapiste. Rubin bağırdı. Yine mi? Herhalde orası hoşuna gidiyor. Bilmem ama öyle diyeceğim geliyor. İdmeti artık şarkıyı bırakmıştı. Jakob ananın elinden benliğini aldı. Rubin de Sofya'ya dönerek siz de oturunuz dedi. Sofya söz söylemeksizin bir yere ilişti. Rubin incelemeye koyuldu. Rubin sözünü sürdürdü. Ne zaman tutuk odalar onu? Başını sallayarak ekledi. Senin talimin kötü mi? Ne önemi var? Galiba sen de alıştın artık. Hayır alışmadım. Alışmadım ya ne yapayım? Görüyorum ki başka türlü olamaz. Evet orası öyle. Peki anlat bakalım. Jafem bir çanak süt getirdi. Masanın üstünden bir tas aldı ve içini su ile çalkaladıktan sonra süt doldurarak Sofya'ya verdi. Bunları yaparken çok çekingen, hiç gürültü etmeksizin yürüyor, öteye beriye gidiyor geliyordu. Pelage kısa konuşmasını bitirince herkes sustu. İdmete yine olduğu yerde tırnaklarıyla masanın üstüne resimler yapıyor, Jafem yürünün omzuna dayanmış, Jakob kollarını göğsünde kavuşturmuş, başını öne eğmiş duruyordu. Sofya öteden inceleyici bakışlarla bu köylüleri izliyordu. Evet dedi. Bundan böyle açlıktan çalışmaya karar verdiler. Jafem gülümseyerek ekledi. Eğer burada böyle gösteri yapmış olsalardı, köylüler adamı öldürünceye kadar döverlerdi. Rubin sordu. Ne dersin? Para ceza yer mi? Ama o evde bir dedi. Biliyor musun acaba ne kadar ceza verecekler? Kürek ya da Sibirya'ya süresiz sürgün. Üç köylü durgun bakışlarla ananın yüzüne baktı. Rubin sordu. Para gösteriyi yaparken sonunu düşünüyor muydu? Bilmem ama sanırım. Sofya güçlü bir sesle, evet evet düşünmüştü. Hepsi sustu. Sanki dondurucu bir düşünce onları oldukları yere muhlamış gibi kımıldamıyorlardı. Rubin sert ve ağır bir sesle söze başladı. Ben de böyle düşünüyorum. Ben de sanıyorum ki para davranışlarının ne sonuç vereceğini önceden biliyordu. O ağır başlı bir adamdır. Hiç hafiflik etmez. Arkadaşlar düşünün bir kez. Göğsüne bir sürgün yemek ya da sürgünlerde süresiz sürünmek olasılığı olduğunu bile bile yürüdü. Çünkü yürümek gerekiyordu. Duraksamadı. Yolun üstünde anasının vücudu bile olsaydı çiğner geçerdi. Öyle değil mi Pelagi?
Ayrım sonu.